Ayrım 13.
Yaptırdığı tatlıları söylüyordu. Şaraptan, şampanyadan söz açtılar. Naciye çocukluk arkadaşının her sofrada 40 liralık şampanya içtiğini duyarken kulaklarına inanamıyor, tatlıların, böreklerin, külbastıların hikayesiyle midesi uyuşur gibi oluyordu. Onlarla konuştukça kendi talihsizliği, sefaleti gözünde daha fazla büyüyor, felaketinin birdenbire farkına varıyordu. İçinden "Bir gecelik misafirlik, ne olur, bari doya doya bir yemek yerim," diyordu. Yıllar vardı ki ta bozgundan beri tatlıya böreğe hasretti. Hatta zeytinden, peynirden başka bir şeyin tadını unutmuş gibiydi. Dayanılmaz bir yemek hasretinin sarsıcı nöbetleri onu hıçkırtmaya başladı. Sabire'ye bu gece gidecekti. Fakat üstü başı yoktu. Sıkıla sıkıla bu mazereti söyledi. Füsun'la Sabire birbirlerine bakıştılar. Sabire, "Naciye'yi alır Doğancılara Muazzez Hanım'a gideriz. Onu bir güzel giydiririz. Muazzez de iridir. Etekleri, çarşafı Naciye'ye tam gelir," dedi. Füsun, "Vallahi iyi akıl ettin. O deliği de bugün bize götürürüz," cevabını verdi. Kalktılar. Naciye sabahtan beri bir şey yememişti. Son derece acıkmadan vesika ekmeğiyle zeytinin midesine indiremiyordu. Artık 4 senedir zavallıya bir tiksinme gelmişti. Naciye'nin yemek, aşçı, tatlı, börek laflarıyla hayali alevlenmişti. Artık bir şey düşünemiyor, "Bu gece kim bilir neler yiyeceğim," diyordu. Birdenbire evine gelen bu talihli arkadaşının nasıl zengin olduğunu düşünemiyor, zihninde sabit bir fikri altın bir sofra gibi doluyor, ağırlaşıyordu. İster istemez gözünün önüne beyaz örtülü bir masa geliyor. Bu hayali masanın üstünde dumanlı külbastılar, hoşaflar, tepeleme pilavlar, kompostular, dondurmalar görüyor gibi oluyordu. Daldalı bir yemek rüyasıyla tamamıyla sersemlemiş gibiydi. Onlar kalkınca o da belirsiz bir sevinçle doğruldu. Yatağın arasından eski yamalı siyah yünden bol bir çarşaf çıkardı. Utana utana giydi. Sabire ona bakıyor, bakıyor. "Allah aşkına Füsun, bir kere şuna bak. Bu paçavraların içinde bile sultan gibi durmuyor mu?" diyordu. Kapıdan çıktıktan sonra çok yürümediler. Küçük caddenin önünde bir araba onları bekliyordu. Binerken Sabire arabacıya, "Doğancılara çek," dedi. Naciye karşılarına oturdu. Yolda hep eğlenceden, giyimden, modadan konuştular. Fakat Naciye pek bunları dinlemiyor, bu akşam bir zengin yemeği yiyeceğini hayal ediyordu. Ötekiler hep onun güzelliğine bakıyor, kollarını tutuyorlardı. Füsun, "Naciye Hanım'ın elleri de bozulmamış," diyordu. Sanki her gün sütle yıkanmış gibi. Hakikaten Naciye'nin elleri, kolları son derece güzeldi. Her akşam mahalle çeşmesinden taşıdığı soğuk sularla bol bol yıkanırdı. Sabun çok pahalı olduğu için kirlenmekten korkar, kara kışta abdestini soğuk suyla alırdı. Beyaz boyalı, büyücek bir evin önünde arabayı durdurdular. Bu ev bu mahallenin eski ahşap, boyasız evlerin arasına misafirliğe gelmiş yabancı bir konağa benziyordu. Kapıyı gayet beyaz önlüklü bir kız açtı. Sabire sordu. "Hanım evde mi Elen?" "Evde. Haydi geldiğimizi haber ver. Buyurun." Mermer döşeli bir taşlığa girdiler. Hizmetçi kız koşarak yukarı çıktı. Merdivenlerden çıkarlarken deli gibi bir kadın onları karşıladı. "Ah hainler, nereden estiniz böyle?" Evvela Füsun'a sarıldı, sonra Sabire'yi kucakladı, öpüştüler. "Nereden estik bil bakalım." "Bilmem, gece burada mısınız?" "Hayır." Bu fazla boyanmış, oldukça yaşlı, oldukça güzel, yorgun bir kadındı. Büyük gözlerine kuyruklu sürmeler çekmişti. Naciye'ye baktı. Sonra gözlerini kapayarak misafirlerine sordu. "Bu özel giyimli hanım da kim?" "Özel giyim değil, kendi üstü başı. Eğlenmeyiniz." Sabire yemin ediyordu. "Vallahi değiştirilmiş değil. Senden giyecek etek, çarşaf, ayakkabı almaya geldik. Bu gece bizim misafirimiz." "Yalan, yalan vallahi diyorum." Kadın kızaran Naciye'ye bakıyor, inanamıyordu. Bir erkek tavrıyla "Ne güzellik be yahu!" diye haykırdı. Hepsi birden tekrar dönüp Naciye'ye baktılar. Füsun, "Giyinsin de siz ona o vakit bir bakın." Geniş bir yatak odasında gayet büyük bir aynalı dolabın karşısında 3 kadın Naciye'yi soydular. Onu çırılçıplak görünce deli oluyorlardı. Ev sahibi Muazzez ellerini oyluklarına vuruyor, "Ah ya Rabbi, erkek olsaydım," diye haykırıyordu. Şık, beyaz ipekten gayet ağır bir elbise giydirdiler. Çoraplarını giydirirken ayaklarının, bacaklarının beyazlığı, güzelliği onları haykırtıyordu. Saçlarını kaldırdılar. Bu kumral, kıvırcık, parlak saçlar o kadar çoktu ki sahte kıl koymaya gerek bırakmıyordu. Sonra hemen oraya şezlonga oturarak eserlerine hayran hayran kalan sanatkarlar gibi süsledikleri bu vücudu seyre daldılar. Naciye bir şey söyleyemiyor, gülümsüyor, güzelliği için söylenen sözleri biraz abartılı buluyor. "Acaba gerçek mi?" gibi yan gözle yavaşçacık aynadaki hayaline bakıyordu. Hizmetçi kız gümüş bir tepsi içinde çay getirdi. Küçük bir mangalın başına mavi ipek kaplı sandalyeleri çektiler, oturdular. Naciye'yi de karşılarına oturttular. İnce yaldızlı sigaraları yaktılar. Hep erkeklere dair konuşuyorlardı. Naciye dinliyor, saf bir kadın düşüncesiyle içinden galiba bunlar kötü diyordu. Fakat işte ne kadar zengindiler. Giydikleri ipek, oturdukları ipekti. Ayağının altında yumuşaklığını duyduğu parlak pembe halıda hiç şüphesiz ipekliydi. Kim bilir sofraları nasıldı. Gümüş tepsinin üzerinde altın kalkmalı şeker kutusuna bakıyor. Sabahtan beri ağzına hiçbir şey atmamış bir oruçlu hayaliyle külbastılar, pilavlar, tatlılar, börekler düşünüyordu. Yine hıçkırmaya başladı. Evet, bu akşam o da bu sıcak, bu yağlı yemeklerden yiyecekti. Hıçkırırken sarsılıyor, sanki bu kendiliğinden olan hali büyük bir ayıpmış gibi utanıyordu. Hıçkırığını tutmaya çalışırken sanki kulakları yeni açılmış gibi Sabire ile arkadaşlarının sözlerini duyuyordu. Biri diyordu ki, Rıza bu kıza bir gece için 1000 lira verir. Muazzez reddediyordu. Vermez, pis kurum satar ama paraya gelince cesareti yoktur. Miloviç'e 10.000 lira vermiş. O başka. Niçin başka? İnat üzerinedir belki. Ey Hacı İbrahim görse ne yapar? İşte ondan korkarım. Para vermez ama o saatte köşk filan almaya kalkar. Naciye pahasından bahsolunan kızın kendisi olduğunu anlayınca kalbi çarpmaya başladı. İşte onu olasılıkla bu gece birisine peşkeş çekeceklerdi. Aniden kalkıp soyunmak, yine kendi paçavralarını giymek, koşa koşa evine kaçmak istedi. Kımıldadı. Ona da bir sigara yaktırmaya çalışıyorlardı. İçmem vallahi dedi. Israr etmediler. Fakat bu ipek kesiler içinde o kadar rahat etmişti ki kolunda pembe tül tarif olunmaz bir lezzetle cildine dokunuyordu. Bir geceden ne olur? Hemen birisinin kucağına atmazlar ya, bu akşam biraz sıcak yemek yerim, yarın erkenden yanlarından kaçarım diye düşündü. Midesi tıpkı bir kalp gibi atıyordu. Yine onların sözlerini duymuyor, 4 senedir hasret kaldığı etleri, tatlıları, muhallebileri hatırlıyordu. Karnı fena halde acıkmıştı. Şimdi kalkıp kaçsa evinde ne yiyecekti? Gözünün önüne odasında gaz sandığındaki yeşil çanak geldi. Bu siyah zeytinler sanki birer azap aletiydi. Vesika ekmeğini çiğniyor gibi bir an dişleri gıcırdadı. Yutkundu. Ne olursa olsun bu gece bunlarda kalacaktı. İçinden yemek için, yemek için diyor, tehlikede kalacak namusunu aklına getirmek istemiyordu. Sabire, Füsun, Muazzez yapacaklarını ondan gizlemiyorlar, kendini bir takım beylere göstererek hepsini deli edeceklerini söylüyorlardı. Muazzez, hemen arabaya binin, 4 vapuruna yetişin, Moda'da dolaşın, mutlaka birine rast gelirsiniz diyordu. Kalktılar, çarşaflandılar. Naciye'ye de siyah ipekten bir çarşaf giydirdiler. Eline kadifeden altın kenarlı şık bir çanta verdiler. Sonra uzun uzun öpüşmeye başladılar. Muazzez Naciye'yi de öptü. Kapıya kadar hepsini indirdi. Sabire ile Füsun bu sefer Naciye'yi karşılarına almadılar. Sıkıştılar, ortalarına oturttular. Arabayı kuvvetli atlar tenha yolda uçuruyordu. Naciye yine yemek hülyalarına dalmıştı. Sabire ile Füsun'un konuştuklarını duymadan istiyordu. Haydarpaşa da deniz kenarından geçerlerken etrafına görmez gözlerle bakıyordu. Kadıköy'ü hiç bilmezdi. Üsküdar'ın mahallesinin harap evlerine alışan gözleri, temiz parke döşeli sokakları yabancı görüyor, kâgir binalara bakarken kendini bir ecnebi memleketinde sanıyordu. Yolda gayet şık beyler onlara eliyle selam veriyorlardı. Araba nihayet bir meydanlıkta durdu. Burası yüksek bir yerdi. Adeta bir seyir yeri gibi kalabalıktı. Kenarında büyük ağaçlar vardı. Ağaçların arkasında sonsuz deniz görünüyordu. Başka arabalar da duruyordu. Kadınlarla erkekler karmakarışıktı. Geziyorlar, konuşuyorlar, gülüşüyorlardı. Naciye etrafına bakarken birdenbire Sabire'nin birisiyle konuştuğunu duydu, başını çevirdi. Bu siyah, kesik bıyıklı, zayıf, sarışın bir gençti. Ayağında beyaz pantolon, arkasında lacivert bir ceket vardı. Allah aşkına bu kim diyor, Sabire gülüyordu. Bilmem, yanımıza binmiş işte. Naciye kulak kabarttı. Gencin gözlerine gözleri rast gelince ürkmüş gibi yüzünü Füsun'dan tarafa çevirdi. Bu kadın gayet ciddi duruyor, delikanlıyı görmemiş gibi davranıyordu. Allah aşkına söyle kim? Bir insan işte. Melaike be, ne zannettin? Kuzum, Sabire tanıştır. Erkekle konuşmaz yavrum, o bize özgü. Allah aşkına diyorum, bize gel bu gece. Siz kalabalıksınız, biliyorsun ya ben artık içemiyorum. Siz eğlenirsiniz. Son vapurla geldim, karnım da tok. Sonra aranızda ben seyirci kalırım. İyi ya işte seyirci kal. Yağma mı var? Ey sen de bu peri kızını al götür. Yağma mı var? Sabire, aksilik etme. Bizimkiler bir haftadır büyük adada. Köşkte kimseler yok. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Takdim et şunu bana, birkaç gün sayende yaşayayım. Çok yavaş konuşuyorlardı. Fakat Naciye kalbinin sesiyle beraber İkisinin sözlerini noktası noktasına işitiyordu. Benim sayemde yaşarsan bana ne yaparsın? Sen söyle ne istersin? Hayır söylemem. Şimdi sana 100 lira veririm. Daha çık, daha çık. 120. Bit pazarında mısın yahu? Neden kuruş kuruş çıkarsın? 150 Sabire. Çık çık. Gözünün önüne o kart Milovic'i getir de sonra dikkatle istediğin kıza bir bak. Çık bakayım biraz. 200. Ona ne vereceksin? Sen karışma. Söyle söyle. Vallahi Sabire ben ömrümde böyle güzel görmedim. Belki kapatırım yahut alırım. Haydi defol oradan. 3 senedir her gördüğünü kapatmaya kalkarsın. Biliyorsun ya beni de öyle 6 ay kadar aldatmıştın. Ama bu pek güzel. Adeta kendi üzerine pazarlık ediyorlardı. Canı sıkıldı. Yine arabadan atlayıp kaçmak aklına geldi. Fakat nereye gidecekti? Açlıktan içi bayılıyordu. Evini hatırladı, dişini sıktı. Yine yemek kokuları duyar gibi oldu. Sabire ile konuşan genç onları gezmeye davet ediyordu. Füsun'a rica etti. Arabadan indiler. Sabire garip bir aceleyle geri döndü. Çocukluk arkadaşım Naciye Hanım dedi. Naciye'ye de paşa babasının paralarını bol bol yiyen Fasih Bey derken iki katı oldu. Şaşalayan Naciye gülümsedi. Kalabalığa kapıldılar. Dolaşmaya başladılar. Yeldirmeli kadınlar, gençler hep onlara bakıyorlardı. Bu dolaşma epeyce sürdü. Naciye'nin karnı o kadar acıkmıştı ki adeta midesinde bir sızı duymaya başladı. Gözlerinin önünde siyah siyah lekeler uçuyordu. Güneş ağaçların arkasında kayboluyor, denizin sonunda gök pembe kırmızı bulutlarla doluyordu. Kalabalığın içinde bazı bisikletli çocuklar da geçiyorlardı. Sabire, "Haydi artık çocuklar, gidelim." dedi. "Yoruldum. Bu gece ziyafetimiz de var. Bizi bekle." Beklerler. Füsun sordu. Fasih Bey de gelecek mi? Sor kendine. Gelmiyor. Fasih cevap verdi. Beni affediniz efendim. Sabire. Bu gece bizde kalabalık çok. Naciye gürültüye alışmamıştır. Bu gece sende misafir kalacak dedi. Memnuniyetle tenezzül ederlerse. Naciye cevap vermedi. Yorgunluktan sanki hastalanmıştı. Kımıldayacak hali yoktu. İradesiz bir hayal gibiydi. Yalnız gülümsedi. Eğer Sabire de kalsa çalgı, çağnak, içki, gürültü içinde olasılıkla yemek zamanı uzayacak, gece yarısında bile sofraya oturtulamayacaktı. Halbuki bu delikanlının evi tenhaydı. Artık işte gece oluyordu. Ellerinden kaçmak, kurtulmak ihtimali kalmamıştı. Onunla gitmek daha hayırlı değil miydi? İçinden hemen gidip sofraya otururuz, karnımı doyururum. Sonra bir mazeret uydurur, belki sabaha kadar teslim olmam, sonra kaçarım diyordu. Fasih'in arabası bu meydanlığın sonunda duruyordu. Sabire ile Füsun'la vedalaştılar. Delikanlı hemen koluna girmişti. Arabaya bindiler, lambalarını yakmış dükkanlar arasından geçmeye başladılar. Genç de ona güzelliğinin olağanüstülüğünden bahsediyordu. Ama ''Ya Rabbi, siz nerede doğdunuz, nerede büyüdünüz, ne letafet?'' diye tuhaf sorular soruyordu. Kendisini bir takdim için Sabire'ye 200 lira veren gencin zenginliğini düşünen Naciye, bu akşam oturacağı sofrayı da gözünün önüne getirmeye çalışıyordu. Altı yol ağzını, yoğurtçuyu, Bağdat Caddesi'ni dört nala geçtiler. Fasih Bey onun dalgınlığını pek güzel buluyor. ''Ne düşünüyorsunuz Allah aşkınıza, bir kederiniz mi var?'' diyordu. ''Hiç efendim, ne böyle dalgınsınız?'' ''Hiç efendim.'' Gence dönüp hemen doğru sofraya oturalım olur mu diyeceği geliyordu. Sağ tarafında batan güneşin hala gölgeli kızıllığı sinmemişti. Ihlamuru geçtiler. Araba durunca derin bir uykudan uyanmış gibi sarsıldı. Fasih yere atlamış ona elini uzatıyordu. Buyurun. İndiler. Demir parmaklıklı bir kapının önünde duruyorlardı. İçeride karanlık, ağaçlık bir yolun sonunda bir bina gölgesi görünüyordu. Kapıdan girince Fasih, ''İslam, İslam!'' diye bağırdı. Uzaktan bir Arnavut sesi cevap verdi. ''Efendim, haydi salonun gazlarını yak.'' Karşılarına çıkan uzun boylu, bahçıvan kılıklı bir herifti. ''Baş üstüne efendim.'' Fasih Naciye'ye döndü. ''Bahçıvandan başka evde kimse yok. Sakın sıkılma cicim.'' ''Serbest ol artık.'' Peki. Geniş taş merdivenlerden çıktılar. Antrenin salonun gazları yakılmıştı. Naci önünde görmediği bu ihtişama, bu süslere hayretle baktı. Hele salonda adeta açlığını unutur gibi oldu. Halılar, duvarlarda resimler, vazolar, ağır perdeler, ortadaki masa. Hepsine ayrı ayrı bakıyordu. Salonda görecek şey kalmayınca yine karnının açlığını duydu. Tabii yemek odası da burası kadar süslüydü. Kim bilir ne yemekler vardı. Şiddetle et, börek kokuları duyar gibi oluyordu. Fasih bülbülleşmişti. Anlamadığı birçok şeyler söylüyor, ona ölümsüz aşklarından, hatta evlilikten doğacak çocuklardan, sonsuz saadetlerden bahsediyordu. Ne kadar zaman geçti, Naciye'nin haberi yoktu. Fasih, ''Haydi artık cicim, yukarı çıkalım.'' dedi. Aklında hep yemek olan Naciye gayri ihtiyari sordu. ''Nereye? Yatak odamıza cicim.'' Fakat... ''Ne cicim? Naciye kendini sıktı. Biraz bir şey yesek diyebildi. Fasih ay diye haykırdı. Ne kadar eşeğim. Güzelliğiniz beni şaşırttı. Karnınızın aç olup olmadığını soramadım. Allah aşkınıza affediniz. Ben İstanbul'da yemiş de gelmiştim. Durunuz bir şey uyduralım. Sonra kalktı. Açık panjurdan kafasını çıkardı. Yine İslam, İslam diye haykırdı. Efendim, gel buraya ulan çabuk diyorum. Efendim, haydi biraz yiyecek bir şey uydur. Naciye yemek lafını iyice kulak kabarttı. Ne yapalım efendim, ne yaparsan yap. Gece yarısı oldu efendim, şimdi her taraf kapalı. Ulan kafa ağrıtma diyorum. Git ne bulursan bul, çabuk yemek odasına getir. Efendim, her taraf şimdi kapalı. Uzatma lafı diyorum be, ne halt edersen et. Arnavut çekildikten sonra Fasih yine Naciye'ye döndü. Güzel elini tuttu, öpmeye koklamaya başladı. Kusura bakma cicim, yarın lokantadan getirtiriz. Ben akıl edemedim. Affet, estağfurullah. Hakikaten eşeklik ettim. Estağfurullah. Öyle ya, yemeği hiç düşünmedim. Ama sizi görünce şaşırdım vallahi. İçeri giren Arnavut'un ayak sesleri işitildi. Fasih'in söylediklerini artık duymuyor, hep ayak sesleri işitiyor gibi oluyordu. Arnavut kapının dışından "Hazırdır Begüm, buyurun," dedi. Kalktılar. Sofradaki masanın yanından dolaştılar. Fasih bir kapının önünde durdu. "Buyurunuz efendim," dedi. Naciye hızla girdi. Burası geniş, mükemmel bir yemek salonuydu. Büfelerin billurları içinde yanan lambanın yansımaları parlıyordu. Büyük dört köşe masanın kenarına karşı karşı iki sandalye konulmuştu. Yalnız bir sandalyenin önünde bir tabak duruyordu. "Buyurun efendim." Fasih Naciye'yi sandalyeye oturttu. Naciye gözlerini tabakta duran şeyi indirince acı bir çığlık kopardı. "Aa, evet, bu siyah zeytin taneleriydi. Yanında da 4 senedir yemekten artık tiksindiği bir vesika ekmeği dilimi duruyordu. Kollarını masaya dayadı. Başını kollarının üstüne kapadı. Ağlamaya başladı. Sesi çıktığı kadar hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Fasih bu ani değişiklikten bir şey anlamamıştı. Ne oldu diyemiyor, Naciye'nin arkasına attığı pelerinin altından görünen beyaz ensesine bakıyor, vesika ekmeğiyle tabaktaki zeytinleri göremiyordu. Arnavut köşkün köpeğine verilen vesika ekmeğinden başka bir şey bulamamıştı. Akşam fasulyesini de bitirmiş, hiç bırakmamıştı. Buhran şiddetlendi. Naciye'nin gözyaşları kollarını ıslatıyordu. Fasih hiç durmadan "Ne oldu cicim, ne oldun?" diyordu. Genç kadın "Hiç," diye ayağa kalktı. Kapıya doğru yürüdü. Fasih önlemek istedi. "Allah aşkına beni bırakınız, sonra fena olur," diye haykırdı. Güzel ela gözleri çerçevesinden fırlamıştı. Delikanlı çekindi. Genç kadının kapıdan çıkıp gidişine baka kaldı. Bahçenin kumlarına basan adımlarını işitirken "Ne isterik kadın, adeta bilmece," dedi. Naciye karanlığın içinde yürüyordu. Bir yemek için bu gece namusunu feda ediyordu. Kendisini yalnız bir takdim için 200 lira veriliyordu. Sonra işte bu cennet kadar muhteşem saraylardan süslü köşkün altınlı, gümüşlü, billurlu yemek odasında karşısına yine zeytin ekmek çıkıyordu. Yürüdü, yürüdü. Artık ağlayamıyordu. Kalbi taş kesilmiş gibiydi. Göğsünde onun ağırlığını duyuyordu. Caddeden daha karanlık bir sokağa saptı. Bu bir yokuştu. Daha hızlı yürüdü. Nereye gideceğini bilmiyordu. Sonra yine bir caddeye çıktı. Uzaktan dalgaların seslerini işitti. Karanlığın içinde daha karanlık ağaçlar rüzgarla ötüyordu. Deniz sesinin geldiği tarafa yürüdü. Bir gölge denizin ortasına doğru uzanmış gitmişti. Bu gölgenin uzanmış üzerinden yürüdü, yürüdü. Bir binanın altından geçti. Yürüdü. Serin bir rüzgar yüzüne çarpıyordu. Bu gölge yol artık bitmişti. Durdu. Karanlık denize baktı, baktı, baktı. Evet, buraya kendini atmaktan başka çare yoktu. Cennete gitse sefalet yine onun yakasını bırakmayacaktı. Fakat atılacak kuvveti kendinde bulamadı. Oraya yıkıldı. Karşısında kocaman bir yıldız gibi parlayan fenere gözlerini dikti. Baktıkça bu ışık gözlerinin içinde büyüyor, altın tepsi gibi kırmızılaşıyor. Sanki gözlerinden giren tatlı baygın aydınlığı taş kesilmiş donuk kalbini yavaş yavaş ısıtıyor, eritiyordu. Vire. Eskiden kuşatılan bir kalede kuşatanlarla kuşatılanların yaptığı pazarlık. 2 senedir Goça taraflarını alan, talan eden 16 bin kişilik Türk ordusundan şimdi bu kalede yadigar gibi 150 asker kalmıştı. Onlar da işte 2 yazdır padişahın gelmesini bekliyorlardı. Mutlaka alınacak olan Kızıl Elma'nın batıyı fethetme ülküsü yolu buradandı. Sonbahar başında bir gece Hamza Bey'in ulaklarından bir genç gelmişti. Ondan padişahın Acemistan sınırında olduğunu öğrendiler. Cephaneleri çoktu, silahları mükemmeldi. Fakat ancak 3-4 aylık yiyecekleri vardı. Ne yapacaklardı? Tata'ya giden geçitler kapalıydı. Etrafta her türlü kuşlar uçuşuyor ama hiçbir kervan geçmiyordu. Yüksek burcun demir saçaklı küçük penceresinden ufukları ormanlarla dağlarla çevrilmiş, ıssız vadiye dalgın dalgın bakan Barhan Bey, "Allah kerim," diye başını salladı. Böyle sabahleyin erkenden karşısına dikilen ihtiyar süvari subayı Mahmut Ağa çok endişeliydi. Daha yiyecekleri bitmeden Aldösberg, Biskinç ya da Brek kasabalarına bir akın yapılmasını teklif ediyordu. Grubing çok zengindir. Ah, orasını vurabilsek dedi. Peki kaleyi ne yapacağız? İçinde 50 kişi muhafız bırakırız. Sonra 100 kişiyle nasıl akın ederiz? Basbaya. Fakat 50 kişi bu kaleyi tutamaz. Biz 10 gün içinde döneriz. 10 gün değil, 10 saat içinde neler olur? Barhan Bey çok düşünen, hiç faka basmayan akıllı yiğitlerdendi. Küçük siyah gözleri daima karanlık bir inin derinliklerinden bakar gibi parlardı. Ne asildi ne de kul. Şehzade Beyazıt'ın bütün Anadolu'yu hayrette bırakan meşhur pehlivanı, kahraman Kuduz Ferhat'ın üvey kardeşiydi. Fakat ona hiç benzemezdi. Kuduz'un çelik zırhları, kağıt gibi yırtan pençeleri, kalın demir kalkanları, bir dokunuşta delen yumruğu, çeki taşını pamuk torbası gibi zahmetsizce kaldırıp 20 adım öteye atıveren pazusu Barhan Bey'de yoktu. Barhan Bey'in kısa vücudu, yuvarlak omuzları üstünde, hatta biraz sakin görünen kocaman bir başı vardı. Ağırlığından daima bir tarafa eğilmiş gibi duran bu başın içinde sönmez bir ateş, sönmez bir zeka alevi tutuşuyordu. İşte bu kutsal alev onu daha pek gençken en ünlü kumandanların sırasına yükseltti. Yıllarca süren savaşın uçsuz bucaksız meydanındaki en son nokta, en ileri kale padişahın emriyle ona emanet edilmişti. Ordu gelinceye kadar ne yapıp yapıp bu ücra kaleyi bırakmamak göreviydi. Halbuki akın için askerinden bir kısmını ayırsa düşman hemen hemen alacak, fazla kuvvetli kaleye yüklenecekti. Hem kuvveti ikiye ayırmak hiç uygun değildi. Zaten kuvvet de neydi? 150 kişi. Süvari subayı Mahmut tekrar sordu. Yiyecek bitince ne yapacağız? Allah büyük. Ama kışın akın güç olur beyim. Allah büyük. Nasıl? Mesela bakarsın ki ganimet ayağımıza gelir. Yani ganimet gelmeden bir kuşatmaya uğrarsak yine Allah büyük. Mahmut Ağa'nın hakkı vardı. Burası okyanusun ortasında kaybolmuş öksüz bir ada gibiydi. En yakın kasabaya ancak 2-3 günde gidilebilirdi. Kış bastırırsa yiyecek bulmak imkansızdı. O vakit kaleyi bırakıp mutlaka Tata'ya çekilmek gerekecekti. Halbuki 150 kişiyle günlerce düşmanın